Benim hedefim Türkiye'nin ilk ilaç molekülünü geliştirmek. Benim amacım doçent olmak değil, profesör olmak değil. Benim amacım bunu yapmak. İlk olmaz, beşinci olur, onuncu olur. Fark etmez. Ben insanların kullanımına uygun bir hastalığa karşı bir ilaç geliştirmek istiyorum.
Biz çok etkileniyoruz şu anda cevaplardan.
Fenerbahçe başarılı olursa mutlu. Ben iyi gün taraftarıyım. Söylüyorum bu arada yani. İddialara göre yükselenim de Başak ya da Aslan.
Şu an Kaan Hoca'nın yükselenini hesaplamaya çalışıyorum.
Burada kaydı bir keselim. Burayı da kestik. Buraları keseriz.
Merhaba arkadaşlar, Ayaküstü Podcast'a hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem.
Ben Bengisu, hoş geldiniz. Ve
bu hafta mükemmel değerli bir konumuz. Sevgili hocamız Kaan Hoca, hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, merhabalar herkese.
Nasılsınız hocam?
İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Keyifler yerindedir inşallah.
Yerinde hocam.
organik sınavından sonra.
Evet. Yerinde olmaya çalışıyor. Şimdi bizim Kaan hocamıza bugün biraz sorularımız var. Kendisi de bizi onurlandırdı, teşrif etti. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle mesela şöyle başlayalım. Neden medisinal kimya?
Bu kadar.
Çok temel bir soru aslında. Evet. Bu. Ya buradaki önemli olan nokta şu. Şimdi bir ilaç geliştirilirken aslında bir ilaç aday molekülünün temeli aslında sentezden geçiyor. Ve bu sentezi yaparken de sizin o ilacı hedefini hastalığa uygun bir şekilde dizayn etmeniz gerekiyor. İşte bu literatürle olur, bilgisayar destekli olur, birçok şey var. Medisinal kimyanın da özellikle bu bilinmezliği, bilinmezlikten kastım sentez kağıt üstündeki gibi hemen olmuyor. İşte tabii. Başka sorunlar çıkıyor, onları çözmeye çalışıyorsunuz. Reaksiyon literatürdeki gibi gerçekleşmiyor. Çok farklı sorunlar var. Bunları, problemleri çözmek aslında çok hoşuma gidiyor. Ondan dolayı medisinal kimya ve bu işin sonunda gerçekten aday molekülü sentezlediğinizde işte bütün aşamaları geçtikten sonra çok daha kıymetli bir iş olduğuna inandığım için aslında medisinal kimya.
Helal olsun. Biz kayıttayızın bu arada. Onu da kontrol edelim.
Buraları keseriz.
Okul hayatınızda mesela akademik olarak ya da normal arkadaş çevrenizde yaşadığınız kötü bir anı. Yani bunu da silsek mi acaba falan dediğiniz böyle hafızanızdan.
Çok yok. Yani ben keşke demeyi çok sevmem. Çünkü o keşkeleri dersem eğer kendimi çok geçmişte bulurum ve çok üstüne düşünme gerek olmadığını düşünürüm. O nedenle aslında her tabii ki sorunları yaşadım. Çok kavga ettim. Çok insanlarla. Ya bu fiziksel şiddet anlamında değil. Tartışıyorsun insanlarla. Kafanın uyuşmadı ya da fikirlerin uyuşmadı birçok nokta oluyor. İyi ki yapmışım dediğim birçok kavga var. Öyle söyleyebilirim bu sorunun cevabını.
Hocalarla peki hiç böyle?
Oluyor tabii ki ister istemez. Birçok hocayla uyuşamadığım farklı açılardan baktım. Tabii ki onların tecrübesi çok ayrı bir tecrübe. Benimki çok ayrı bir tecrübe. Evet. Yurt içinde, yurt dışında. Anlaşamadığın nokta illaki olacak. Önemli olan onları uygun bir potada eritip ortak bir zemini bulabilmek. Bu işin tek bir doğrusu ya da yanlışı yok. Daima gri noktalar vardır. Ya da ben ona inanıyorum en azından.
Çok güzel oldu hocam. Cevap çok güzel.
Biz çok etkileniyoruz şu anda cevaplardan. Peki hocam şeydir ya mesela klasiktir. Tıp istenilir, tıp olmazsa diş hekimliğine düşülür, o olmazsa eczacılığa düşülür gibi bir hiyerarşi var. Sizin için bu böyle miydi yoksa yok ben hani bildim bileli eczacılık istedim gibi bir tavır mı vardı?
Şimdi muhtemelen hayal az önce o kadar yükselmeniz şu anda şey olacak. Ben başta tıp istiyordum, Marmara tıp istiyordum lisede çalışırken. Yani Marmara tıp olmadı, dişçiliğe de elimin yatkın olmadığını düşünürüm hep. Çünkü hiç öyle bir çok fazla bir el beceri, ince mikro işlerde asla iyi değilimdir. O nedenle de sağlık alanından devam etmek istiyorum. Mühendis olmak istemedim hiçbir zaman. O yüzden de eczacılığı seçtim. Hani Marmara eczacılığı kazandım. Hani ikinci kat değil birinci kat olmuş oldu bizim kampüste, Haydarpaşa kampüsünde. O yüzden benim için aslında önce tıp geliyordu ama şu anda dönüp baktığımda iyi ki tıp olmamış diyorum.
Hı, evet, bu da sorularımızın arasında.
Güncel olayların haricinde yani işin içine girdikçe tabii ki insan uyum sağlıyor. Orası ayrı bir konu ama şu anda dönüp baktığımda ya ben gerçekten iyi ki eczacı olmuşum. İyi ki farmasötik kimyada doktora yapmışım ve şu anda iyi ki buradayım diyebiliyorum dönüp baktığımda.
Siz fark ettiğimiz üzere biraz genç duruyorsunuz.
Bu arada 29 yaşındayım. Onu da söyleyeyim. 93'lüyüm 29 yaşındayım.
Hala yani. Çok genç hocam. Müthiş. Bunun avantajları, dezavantajları. Mesela okulumuzda Muhammed hocaydı sanırım. Hı-hı. Israrlı öğrenci sanılıyor. Hani... Sizin için bir ekstra neyi var acaba?
Şöyle mesela kongreleri gittiniz. İşte firmalarla tanışacaksınız. Şey yapacaksınız. İşte merhaba ben Kamil Altınbaş Üniversitesi. İşte farmasötik kimya hocasıyım dediğinizde. Siz nasıl hocasınız diye.
Tabii nasıl ki, olabilir öyle
gerçekten bir gerçekten öyle. Yani bir de şimdi hani maskeler var Allah'tan. Hani çok onu tolere edebiliyor insanlar. Ha, tamam hocadır deyip geçiyor ama maskeleri indirdiğimizde gerçekten insanlar benim kimi büyükçe yaşlı teyzelerimiz benim hala lise öğrencisi falan olduğumu zannediyorlar. Aynen
biraz abartmasınlar hocam da.
Bence de öyle ama hani teşekkürler. Sağ olsunlar beni öyle görmek istiyorlar ama evet arkadaşlar 29 yaşındayım. Evet bunun tabii ki dezavantajları oluyor. Ha avantajları tabii ki insanlar bir şaşırdıktan sonra karşı tarafı etkilemeniz, bilginizle, düşüncelerinizle, yapmak istediklerinizi karşıya anlattığınızda çok daha etkileniyorlar. Çünkü bu bir şey meselesi. Öngörü ya da işte insanlar size bakarken aslında işte Emre de burada yanımızda. Mesela Emre'ye baktım, evet pırıl pırıl bir çocuk diyorum ben. Ondan sonra Emre kendini anlatmaya başladığında aa çok etkileniyorsun. Ya bu yaşında bunu yapabilmiş diyorlar. Kendim için söylemiyorum bunu. Emre için söylüyorum yani. Veya işte diğer insanlar için
gerçek
söylüyorum.
Gerçek değil Emre.
Örnek. Hemen inanma Emre.
Tamam mı?
Emre merhaba demek ister misin?
Merhabalar.
Utandı.
Hocam bizim gördüğümüz kadarıyla böyle geri dönüt almayı gençlerle aynı şekilde hani düşünmeyi seviyorsunuz, önemsiyorsunuz. Bunun size dönütünü yani mesela çok negatif bir şey aldınız mı?
Ya şöyle genelde dönüt alamıyorum, öyle bir sorun var. Tamam ben yaşça olarak size yakın olsam da aramızda bir kuşak farkı demek istemiyorum ama bir yani doğduğumuz süreçlerle itibariyle bir farklılık var.
İşte jenerasyon farkı var.
Jenerasyon farkı var açıkçası. Yani dediğim gibi ben sizin ne yaşadığınızı bilemem. Sizin deneyimlerinizi bilemem. Siz benden teknolojik anlamda işte Discord kullanıyorsunuz, Twitch kullanıyorsunuz, bir sürü şey kullanıyorsunuz falan filan. Ben bunları...
Sen kullanamıyorsun.
Ben de kullanamıyorum hocam.
Şöyle.
Ben de aynı kuşaktan.
Muhtemelen. Ders yani sadece ders anlamında da değil, diğer konularda neyi nasıl algıladığınızı ben anlamaya çalışayım ki size daha uygun bir eğitim vereyim, eğitim öğretim vereyim. Benim tek derdim bu. Bu sadece eğitim anlamında da değil bu arada. Bunun dışında hani mesleki anlamda bir şey yapmak istediğinizde işte bu şu andaki podcast olur. Bu çok değerli bir şey aslında. Veya işte kulüp çalışmaları olur. Veya işte bir firmayla görüşmeye gittiniz. Hocam neye dikkat etmem gerekiyor? Benim bunları sizden, sizin bakış açınızı öğrenebilmem lazım ki ben size ayak uydurabileyim. Çünkü iletişimsizlik olacak onu. Noktada. Evet. Bu nedenle aslında ben bu dönüte çok önem veriyorum. Ha, asıl soruya geleyim. Dönüt alamıyorum ben. Soruyorum kimse cevap vermiyor bana. Geçen hafta laboratuvarda olanları biliyorsunuz. Evet. Ya, çocuklar anladınız mı? Anladınız. Ne anladınız? Bir şey söyleyin. Alakasız da olabilir. Önemli değil. Anlamadığınızı anlayacağım ben ve farklı şekilde anlatmaya çalışacağım bu sefer. Önemli olan nokta bu açıkçası.
Bence ama bu noktada bizi zorlayan bir şey de İngilizce olması.
Evet hocam.
Aslında yani bu çok büyük bir avantaj.
Şöyle bizim şu süreçte bizi zorluyor. Çünkü Türkçe olsa illaki bir kelime bulur sıkıştırır cevap veririz.
Türkçe de cevap vermiyorsunuz. Yani tamam kabul biz derslerimizi İngilizce yapıyoruz ama ya tamam eyvallah yasak ama hani tamam Türkçe bir şey söyle bana. Evet. O da yok. Tamam ben İngilizce simültene çevireyim o esnada okey. Onu da demiyorsunuz. Ukalalık yapmak istemiyorum. Ama öncelikle düşünmeyi bilmemiz gerekiyor. Onu bildikten sonra bunu aktarabilmemiz gerekiyor. Anahtar nokta burada bence. O yüzden asla bir şey söylemekten çekinmeyin. Hocalarınız burada size şey yapmayacak. Ya bu ne saçma soru canım falan demeyecek yani. O endişelenmeyin. Çünkü biz sizin anlamanız için buradayız. Bir şeyleri algılamanız için buradayız. Önemli olan bu.
O zaman bundan sonra laboratuvarda her şeyi soruyorum.
Bunu dışarıda konuşuruz.
Tamam bunun üzerine ben bir soru soruyorum. Sor. Hocam mesela bir ton öğrenci görüyorsunuz.
Evet.
Hani böyle içinizden dedik diyor musunuz ya bu da eczacılık okur mu? Okuyamaz ya.
Asla öyle bir durum yok ama şöyle bir durum var. Hani kimseyi yargılamak ya da şey yapmak için söylemiyorum. Asla öyle bir amacım yok. Fakülteye girdiğinizde şey diyorsunuz ya bu adam nasıl eczacılık okuyor ya da işte parasetamolü bilmeyen adam mı olur diyorsunuz mesela. Çok basit bir şey bu eczacılık açısından baktığınızda. Atıyorum Michelsmenten denklemini bilmenize gerek yok ya da işte farazi konuşuyorum. Matrakarya, Chamomilla'nın herhangi bir etkinliğini bilmenize gerek yok burada. Çok da basit bir
temel.
Ya bilmiyor olabilirsiniz. Çok detay değil. Ama bu illaki benim zamanımda da bu vardı. Benden önce de vardı. Benden sonra da olacak.
Biz diyoruz hocam. Ya bundayız artık.
Hani biz de yargılıyoruz. Bu bundan olmaz.
Olur olur. Hepinizden de olacak yani. Hiç endişeniz olmaz.
Okey bakalım.
Buraları kesiyorsunuz değil mi?
Hocam oralar Sümeyye'de ediliyor. Oralara biz karışmıyoruz. Bildiğimiz üzere Fenerbahçe ve Formula 1.
Evet.
Sizin büyük sevda olduğunuz
şeyler. Evet Allah sağ olsunlar ikisi de kanser ediyorlar beni.
Evet.
Özellikle demek ki, son 10 yılda.
Demek ki zoru seviyorsunuz hocam.
Haydi bakalım.
Peki mesela bu nereden geliyor? Mesela hani atıyorum Fenerbahçe aileden gelen bir şey mi? Çocukluktan mı?
Şimdi mesela kim insanlar anlıyor? Benim dayım Galatasaraylıydı. Evet. İşte ben öyle Galatasaraylı oldum falan der. Ben de hiç öyle bir şey yok. Sadece hatırladığım kadarıyla dedem bir gün bir forma aldı bana. Fenerbahçe formasıydı. Öyle oldu o iş yani.
Bir galeyana geldi.
Tabii tabii. Yani ailede hiç öyle büyük bir Fenerbahçelilik yok. Ne bileyim işte Fenerbahçe'nin tarihi kadrosunu say desen sayamayız muhtemelen ama hani işte tutuyor muyuz? İşte Fenerbahçe başarılı olursa mutlu. Ben iyi gün taraftarıyım. Söylüyorum bu arada yani. Kötü günde hayatta takımın yanında olma. Bana ne?
Ben iş olsun diye Fenerliyim yani.
İşte yapacak bir şey yok. Gençleri bu hale getirdiler. Formula 1 ama Formula 1 daha farklı. Annemin anlatmasına göre 5-6 yaşından beri o dönemde şeydi. İlk başta NTV'de yayınlanıyordu tabii. Murat Kosova, Okay Karacan onlar Formula 1'i sunuyorlardı. O dönemde her hafta sonu oturup işte 2 haftada bir ya da 3 haftada bir neyse Formula 1 yarışlarını izlemişim var. Hatta Schumacher ayağını kırdığında ağlamışlığımın olduğunu bile söylüyor annem. Tabii ki çocuk aklı bilmiyorsun. Adam öldü zannediyorsun orada. Bariyere girmiş orada. Yani Formula 1 özellikle Ferrari, Tifosi'lik çok daha farklı bir boyutta benim için öyle söyleyebilirim. Sağ olsunlar bu sene doğru düzgün bir araba yaptılar. Mutluyuz o açıdan. 3'te 2 ile gayet gayet iyi gidiyor. Charles Leclerc sağ olsun. İnşallah sene sonunda bayrakları açıp gezeceğiz. Saray, Cedid, Kadıköy ve Üsküdar'da bayrakları dalgalandıracağız. Bunun dışında gitar çalıyorum çocukluğumdan beri.
Ama öyle bilmiyorum şimdi hocam. Gerçekten böyle bir gitarist filiz var. Eczacılık dışında.
8-10 yaşından beri de gitar çalıyorum. Hani öyle çok üst düzey bir seviyede değil ama işte amatör eğlendirecek kadar çalabiliyoruz. Yani Ankara'nın bağlarını çalarım. Sahneye çıkmışlığım var ama o videolar yok. Hiçbir yerde yok. Onlara asla ulaşamayacaksınız.
Biz bir deneyelim.
Arama YouTube'dan çıkmıyor orada. Keşke çıksa bu arada. Keşke çıksa bu arada. Işıklar altında olmaya bayılırım yani. Deliririm o iş için. Ya bu şey hani kimi insan için işte ya ben kenarda kalayım, kuliste kalayım, arka planda çalışayım falan. Yok, ben o şeyi seviyorum yani. O, görüneceğim ben illaki. Bir şekilde kendimi ortaya çıkartacağım.
Burcunuz ne hocam?
Başak. İddialara göre yükselenim de Başak ya da Aslan, bilmiyorum.
Hocam, aslansa zaten egoist olur biraz aslanlar. Sözün meclisten dışarı hocam.
Sonra başka demek istediğim bir şey var.
Hocam doğum saatinizi biliyor musunuz?
Sabaha karşı 4-5 gibi bir şey olması lazım.
4-5 olmaz hocam.
Net bir saat lazım. 5'ti galiba ama emin değilim.
Yarım saatte bir değişiyor. O yüzden bilmeniz lazım.
O kadar hassas bir şeyse bu iş güvenilirliğini ben sorgularım.
Ama Başak Burcu bence özelliklerini de taşıyorsunuz hocam. Çünkü böyle şey olurlar. Hani yaptıkları işe çok özen verirler. Titiz olurlar. Dikkatli olurlar.
02.09.1993.
Şu an Kaan Hoca'nın yükselenini hesaplamaya çalışıyorum.
Yıl 93. Yaşlandık oğlum. Yaşım çıktı. Neyse ben de söyledim ama olsun. Doğum ili. Çin'e. Aydın.
Siz Aydın mısınız? Şaka.
Yok. Yükselen burcunuz Aslan.
4.5 deyince Aslan oluyor. Evet.
Neyse 5'ten oluyormuş.
5'e bak hemen. Çok önemli bir. Emre'yi bu yüzden çağırdık evet, hocam. Bildiğim...
5 olunca yine aslan oluyor.
Yine mi?
O zaman aslan, net aslansın.
Aslan. Güzel. Güzel hocam. Bak, ne diyeyim ki? Yani. Gençlerde gördüğünüz böyle ben kendim bile değerlendirme yapıyorum. Öğrencilere bakıyorum böyle falan. Sizin tahammül edemediğiniz, sınırlarınızı zorlayan bir öğrenci tipi var mı?
Anlamamakta ısrar eden. Yani şimdi şöyle bir işin mantığını anlatırsın. Anlamayabilir. Tamam
tabii
mı?
Ki.
Dil bariyeri vardır, iletişim bariyeri vardır. Hiçbir sıkıntı yok bu noktalarda ama. Benim tahammül edemediğim öğrenci bir şeyin doğrusunu kendin birebir göstermene rağmen hala onu başka türlü yapmaya çalışan öğrenci tipi. Adam yeni bir metot getirecekse tabii ki öyle yapsın, bir sıkıntı yok ama o işin bir mantığı yok. Sıkıntı orada. Anlatabiliyor muyum durumu? O yüzden hani benim tahammül edemediğim kısım orası.
Hocam ben de mesela itiraf edeyim. Aşko kuşko kızlara biraz
hocam siz benden çok sabırsınız.
Siz gerçekten çok
benden öyle bir cevap bekliyorsan onu alamazsın ama. Bu da kaydı bir keselim. Sonra falan diye.
Yok yani burada her şeyi kayda alacağız diye bir şey yok. Her şeyi söyleyebilirsiniz hocam.
Nasıl olsa editte doğranacak.
Evet, evet. Şey de sormak istiyorum ben. Şu an evlisiniz. Medeni durumunuz evli.
Mesela soracağım.
Ben sürekli evlilikle alakalı sorular sorarım bu arada arkadaşlarım.
Hocana da soruyor musun ya?
Hayır hocam şöyle diyeceğim sadece. Evlilikle bunu götürmek zor oluyor mu? Çünkü ben hep şey düşünüyorum. Evlilik, çocuk, akademik hayatın önünde bir engelmiş gibi geliyor bana.
Şöyle bir durum var. Şunu söylemek zorundayım. Akademik hayat farklı açılardan zor. Yani standart bir zorluk. Hani sadece fiziksel zorluğunun dışında mental olarak da yeni bir şey, bir sav ortaya koymanız gerektiği için ya da bir hipotez ortaya koymanız gerektiği için sürekli çalışmanız, sürekli araştırma yapmanız, sürekli bir şeyler yapmanız gereken bir şey. Ama benim eşim de akademisyen olduğu için ikimiz de birbirimizin halinden anlıyoruz. O yüzden öyle bir avantajımız var. Mesela ben şeye çok saygı duyuyorum. Özel sektörde çalışıp eşi işte akademisyen olanları daha çok saygım var. Çünkü tamamıyla birbirinden farklı disiplinler. İşte firmada çalışırsan mesela hızlı olmak zorundasın, işi yapmak zorundasın veya işte farklı dinamikleri olan bir sektör olur. Hani rakiplerin aslında yanında oturduğun insan. Ama akademide çok öyle değil. Akademide dünyayla yarışıyorsun ve tamamen dinamikleri çok daha farklı. Research anlamında konuşuyorum. Hani öğrenci işi anlamında konuşmuyorum. O nedenle şey kendimden daha çok hani ben şanslıyım. Eşim de akademisyen. Anlıyoruz çünkü birbirimizi. Hani ne tip sorunlar oldu ya da nasıl çözülebileceğine dair bir fikir alışverişi ya da bilgi alışverişi oluyor. Ama benim daha büyük saygı duyduğum kişiler o tip kişiler mesela.
Hocam ben bir şey sormak istiyorum.
Sor.
Mesela çok iyi bir teklif geldi.
Nereden?
Çok, yani bir firmadan işte ne bileyim Pfizer olabilir, Novartis olabilir, büyük firmalardan.
Çalıştığım şu anda yaptığım işle ilgili mi
evet,
peki bu?
Evet yani tamam. Mesela araştırma ve geliştirme tamam. kısmında gider misin?
Giderim tabii ki. Neden? Bak bunun teklifle ilgisi yok bu arada. Bunun sebebi şu. Bir, benim hedefim Türkiye'nin ilk ilaç molekülünü geliştirmek. Yaparım yapamam o ayrı bir konu. Benim amacım doçent olmak değil, profesör olmak değil. Benim amacım bunu yapmak. İlk olmaz, beşinci olur, onuncu olur. Fark etmez. Ben insanların kullanımına uygun bir hastalığa karşı bir ilaç geliştirmek istiyorum. Olur olmaz ayrı konu. Bunun bana imkanını neresi daha iyi sunacaksa bu Pfizer olur, Novartis olur, A, B, C fark etmez. Bunlar eğer benim bu hedefime ulaşmamda yardımcı olacaksa tabii ki giderim. Bunun şeyle bir ilgisi yok. İşte akademik kariyeri bırak. bıraktı. Ben research yapıyordum. Pfizer'de de research yapmaya devam. Yani X firmasında da research yapmaya devam edeceğim. Benim açımdan değişen bir şey yok.
Şimdi araştırma geliştirme departmanında değil de mesela başka bir departmanda, ne bileyim, satış departmanında olabilir. Medikal departmanda olabilir. Yapar mıydınız?
Orada da şöyle bir durum var. Bu gençlerin kendini bilmesi, yani az önce dedim ya, düşünmüyorlar diye. Bence en önemli olan şey kendinizin farkında olmanız. Neyi yapabiliyorum, neyi yapamıyorum ya da neyi geliştirebilirim. İşte SWOT analizi dediğimiz şey aslında. Buna göre örneğin ben, hani bahsettim ya, o star ışıkların altında olmayı seviyorum. Mesela satışı yapabilirim diye düşünüyorum. Tabii ki farklı dinamikleri olabilir buranın. Benim hedefime uygunluğu var mı? Varsa nasıl var? Onu kıyaslayarak bir karar verebilirim.
Bu arada çok gerçekten, yani ben ilk defa duydum mesela böyle bir amacınızın olmasına. O çok güzel bir şey bence. Ben bayağı etkilendim şu an. Ve anladığım kadarıyla oraya ulaşana kadar diğer her şey bir araç olacak sizin için.
Aynen öyle.
İşte bu doçentliği de yapmak. Çünkü şey, doktoranızı yaptınız değil mi? Doktoranızı yaptınız. Çok güzel gerçekten. Burada bir
alçak ettik. Estağfurullah. Yani bizim akademisyen olarak asıl amacımız bu olmalı. Türkiye'de olmayan şey ne? Bu ilaç molekülü mü? Başka bir şey mi? Neyse, bizim onu yurt dışında veya kendimiz tasarlayıp bunu burada yapmamız gerekiyor. Ha, şu anda benim bilgim ve tecrübem bunu yapabilecek kapasitede mi? Soru işareti. Çünkü bilim veya işte bilgi bitmeyen bir şey. Ama bunun için çalışırsam eğer, hani evrene mesaj gönderiliyor yani.
Olumlama yapalım.
Pozitif. Bir şekilde o fırsat gelecek benim ayağıma ya da ben o fırsata gideceğim. Ya bir şekilde olacak bu iş yani.
Şey deniyor hocam, işte bu teknoloji gelişiyor, robotlar, işte hiçbir mesleğe gerek kalmayacak falan filan. Mesela bir 5 yıl sonrasında Türkiye'de eczacılığı nasıl görüyorsunuz?
5 yıl sonra bir şey değişmez.
5 yıla değişmez.
5 yıla değişmez ama 30 yıla değişecek.
İyi anlamda mı?
Tarz ne açıdan baktığına göre değişir. Şimdi çok yukarıdan konuşarak ya da çok bilgili, çok bir bilgimin olduğunu iddia etmiyorum asla bu konuda ama eğitim anlamında bir 30 yıla birçok şey değişecek. Zaten biliyorsunuz işte bir dijital dönüşüm oldu, işte eczacılık rol değiştiriyor. Geçen Dünya Kadınlar Günü'nde Ayşe Hanım gelmişti buraya mesela, yine sizin etkinliğinizde. Ayşe Hanım'ın orada dediği, dünyada bakın işte hani gen dizilimine göre size ilaç veriliyor artık ya da onun dozu ayarlanıyor. Veya işte eczanelerde artık işte kişiye özel dozda ilaç yapılıyor artık, hani Amerika'da, Avrupa'da neredeyse artık bunlar yapılıyor. Türkiye'de siz mezun olana kadar ya da mezun olduktan sonra tabii ki zorluklar var hali. Her bir zorluk aslında farklı bir avantajı da ortaya getiriyor. Yani o boşlukları doldurmanız gerekiyor sizin burada. O boşlukları fark edip oradan kendinize bir yol çizmeniz gerekiyor. Anahtar nokta bu bence aslında. Mesela market eczane deniyor yıllardır. Gelecek mi bilmiyorum. Belki market eczanelere gelinceye kadar daha farklı bir teknoloji gelecek Türkiye'ye. Ama 30 yıl içinde birçok şey daha fazla değişecek, öyle söyleyebilirim. Yani eski eczacılık kalmayacak. Zaten o yüzden hani biraz daha hasta odaklı, klinik eczacılık odaklı bir, en azından burası için onu söyleyeyim, biraz daha klinik eczacılık odaklı bir öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz ki diğer üniversitelerden mezun olan öğrencilerden daha farklı bir yapıda olsun insanlar.
Peki hocam, mesela okurken Erasmus yaptınız mı ya da yurt dışına çıktınız mı?
Okurken şöyle, aslında en büyük pişmanlıklarımdan biri o. Erasmus ya da Work and Travel ile yurt dışına belli bir 3 ay 6 ay gibi gitmemek aslında, ama şey yaptım. Marmara Mupsa'nın etkinliği kapsamında bizim fakültemizin de yaptığı, öğrenci kulübümüzün yaptığı TwinNet projesine katıldım. Orada da işte Almanya'da Freiburg'a gittik. Oradaki öğrencilerle bir haftalık Erasmus gibi düşünebilirsiniz bunu aslında. İşte gittik, Freiburg'u gördük, Alman eğitimini tanıdık, Almanya'daki eczacılık eğitimini tanıdık. İşte ben orada Türkiye'deki eczacılığı anlattım. İyi kötü dilim döndüğünce. Yani genel olarak hani öyle bir etkileşimde bulunduk. Ha, onun dışında tabii ki kongrelere, şeylere falan gittim. İşte medisinal kimya alanında ki Avrupa'nın en büyük kongrelerine vesaire gittim tabii. Viyana'ya.
Biz Erasmus'a gitmek
İmkanınız varsa eğer, vakit, para, okul bunu sağlıyorsa size, Work and Travel olur, Erasmus olur, gidebildiğiniz yere gidin.
Değil mi? Evet.
Çünkü yurt dışının, ben özellikle birebir de eczacılık öğrencileriyle veya işte birebir öğrenciyle etkileşime geçmek gerek yok. Size bambaşka bir bakış açısı kazandırdığını düşünürüm her zaman.
Bence de.
O nedenle mutlaka gidin. Erasmus veya harici fark etmez. Mutlaka gidin.
Peki hocam, imkanınız olsa şu an hangi ülkede yaşamak isterdiniz?
Mesleğinizi orada da yapacaksınız.
Zor soru. Mesleğimi yapacaksam eğer İsviçre olabilir, Amerika olabilir, Japonya olabilir. Buralar olabilir ama gönülden, hani hocam meslek yapmayacaksın sadece çalışacaksın derse İtalya.
Biz de İtalya'ya gideceğiz Erasmus'a.
Ben Bologna civarında Maranello'ya yakın Ferrari'ye buradan tifosicilere sevgiler.
Yine Formula 1 evet.
Tabii. Maranello civarında Sayfiye bir köyde yaşayabilirim yani. Böyle bir yazları sıcak, kışları çok soğuk olmuyor.
Peki hocam, mesela ben son olarak şey de sormak istiyorum. Yavaş yavaş bitirelim. Mesela
çok çabuk bitti, ben anlamadım.
Hocam aslında yarım saat
hocam, yarım
oldu.
Saat oldu.
Gerçekten.
Evet. Çok az kesecek büyük ihtimalle.
Ben hiç
çünkü
anlamadım
güzel
yarım
konuşur.
Saat.
Evet, çünkü iletişiminiz bence
siz bize sorun
hocam. Biraz yön değiştirsin podcast. Sirkeyi biz içtik hocam.
Size başarılar diliyorum.
Evet,
zaten
evet.
Podcast'a gelirken ilk şeyim oydu. Sirke, limon
hocam,
suyu vesaire
yoktu. Hocam, güzel misiniz? Ben ben içerim.
Hayır.
Ben geberdim. Bu diyor ki o tadı güzeldi.
Pis
ben öyle diyemez. Her insan farklıdır. Farklılıklarım.
Tabii saygı duyuyoruz kesinlikle.
Burayı da kestik. Geberdim ben.
Tamam, şey soruyordum. Mesela öğrencilerle ben kesinlikle aranızın çok iyi olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani mesela, burada olmanız gibi. Bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Yani ne bileyim hani neticede bir öğretmen ağırlığının olması lazım. Ama yaşınızın verdiği o gençlikle de hani bizim halinizden de çok anladığınızı da düşünüyorum. Hani bu böyle nasıl oluyor yani?
Ben de bilmiyorum. Kendiliğinden gelişiyor o iş herhalde. Ben de bilmiyorum çünkü yani spesifik olarak yaptığım ya da denediğim bir şey yok. Sadece hani şey yani saygı konusu biraz benim için önemli. Çünkü kimi öğrenciler sadece burası için değil bu arada dışarısı için de söylüyorum bunu. Kimi öğrenciler mesela biraz daha o hoca öğrenci tabii ki arada bazı bariyerler kalkmalı ama her şey kalkmamalı.
Tabii ben ki sizin
arkadaşınız ya da askerlik arkadaşınız değilim anlatabiliyor muyum? Yani o nedenle şey hani benim spesifik olarak yaptığım bir şey yok ama hani onu karşıya hissettirdiğinizde bir şekilde anladığını düşünüyorum ya. Ya yani spesifik olarak yaptığım bir hareket yok onun için.
Peki hocam mesela geçen laboratuvarda biri böyle bir şey düşürdü kırdı falan. Hiç böyle laboratuvarda hani böyle korkunç bir şey başınıza geldi mi bir öğrenci?
Korkunç.
Ben burada sansasyonel bir şey arıyorum.
Öğrenciyken bir gün laboratuvardayız işte yine farmasötik kimya laboratuvarında bek alevleri var biliyorsun. O bek alevinde bir şey ısıtmamız gerekiyor ve onun sonucunda da deney tüpünün dibinde böyle bir ayna gibi bir şey olması gerekiyor. Şöyle bir ses çıktı. diye bir ses çıktı orada. Normalde öyle bir şey olmaması gerekiyor bu arada. Hani böyle bir patlama, çatlama herhangi bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü o kimyasallar size verilirken zaten onlar düşünülerek veriliyor.
Tabii.
Arkadaş herhalde bir şeyleri yanlış koydu, bir şey oldu. Bir anda laboratuvarın içinde deney tüpü uçmaya başladı böyle. Çok şükür hani kimsenin başına bir şey gelmedi ama yani en ilginç olaylardan biri odur benim için. Yani ne olduğunu şey anlamadık çünkü bir anda.
Peki hocam ben bir şey, ben size bir soru sorarım
sor,
ama.
Sor sor.
Stajlar hakkında. Mesela biz bu yaz ilk stajımızı yapacağız. Mesela bu eczaneler niye staj arıyor?
Ya asla almıyor ya. Diyor,
hocam gidiyoruz burun kıvırıyorlar.
Bu soruyu...
Ya sanki canını alacağız ya.
İşlik bir yerde staj yapmamız bizim için faydalı olur mu?
Siz daha ikinci sınıfsınız. Sizin şöyle işlek bir yerde yapmanın tabii ki avantajları var bu arada. Tamam mı? İşte işi öğreniyorsun, hastayla iletişimi öğreniyorsun. Şimdi siz farmakolojiyi ve farmasötik kimya çok temel seviyede aldığınız için ne ilaç neye yarıyor çok anlamıyorsun ikinci sınıfta.
Evet.
Gripin ver diyorum ya da işte naprosin ver diyor. Ulan naprosin ne? Hangi ilaç grubu? Ne işe yarıyor? Hiçbir fikrimiz yok. O yüzden şey tabii ki işlek olursa daha iyi olur ama sizin burada yapmanız gereken şey gerçekten stajyer isteyen bir eczacının yanında size öğretecek bir adamın yanında olmanız daha önemli ki bu zor bu arada. Devi hendek atlatmaktan daha zor
İnternette
kabul ediyorum.
İnternette ilanlar var hocam.
Stajyer ilanı mı?
Evet stajyer ilanı var. Mesela şey yazıyorlar işte yetiştirilecek erkek eleman, işte yetiştirilecek kadın eleman.
O şey
falan.
O kafa rüyam.
Aynen.
O
işte veya mesela şey yazıyor stajyer, gönüllü stajyer falan.
Gönlülü
ben çok şaşırmıştım. Evet.
Bence ben seni kandırmışlar ya. Sen çok inanma her gördüğün.
Buraları sonra konuşuruz yani.
Ben geçen 7-8 tane dolaştım. Hepsi ısrarla istememelerine rağmen numaralarımı bıraktım. Ama hiç olumlu bakmıyorlar yani. Tamam o zaman ben çok sıkıldım eczacılık koşmaktan. Başka bir şey soruyorum.
Sıkıldım.
Böyle favori filminiz, kitabınız. Mesela mutlaka bunu izleyin. Mutlaka bunu okuyun.
Ya Forrest Gump'ı kesinlikle öneririm.
Evet.
Yani kesinlikle. Yıllar geçse de mutlaka izleyin. Derim. Daha böyle fantastik bir şey istiyorsan Star Wars. Fanı olarak burada. Herkese sevgiler.
Selam.
Hocam Harry Potter seviyor musun?
Ya ben ilk filmini izledim onun. Sevdim ama diğer filmlere hiç şey yapmadı beni. Bağlamadı beni.
Hocam izleyin. Yüzden...
Hocam muhakkak izleyin.
Onun dışında Türk filmlerden şey yapıyorsan Ölümlü Dünya favorimdir. Sonra o ekip bir film daha çekti. Cinayet Süsü.
Evet.
O da güzeldir.
Ha, o Cinayet Süsü çok güzel.
Yani şey biraz daha absürt komedi ama hani durum
şey,
komedisi.
Şey hangisindeydi hocam? Absürt de değil de. Yiğit'i sopayla temizlik şeyiyle ölümlü dövüyorlar. Ölümlü Dünya'da. Ölümlü Dünya'ydı değil mi? Okey. Bayağı iyi.
Kitap bence. Olarak da hani fantastik kitap sevenler için şeyi önerebilirim. Hayvan Mezarlığı. O okay. Muhteşem bir kitaptır. Biraz da tarihi bir şey seviyorsanız hani vereceğim şeyler çok klasik örnekler olacak bu arada ama işte şu Çılgın Türkleri mutlaka okumanızı öneririm. İlber Ortaylı'nın son kitapları harikadır. Onları öneririm. Bu şekilde sorarım size hiç büyük çekmeceden buraya geldiniz
hiç
mi?
Hiç Göktürk'ten geldiniz mi? Evet.
Değil ben geldim.
Yürü Bezgi. Ama bizde metrobüs Marmara hiçbir şey yok. O yüzden yani.
Otobüs hattı 3-4 tane yani.
Aynen.
Sadece 3-4 tane otobüs var. Metrobüs hiçbir şey zaten yok.
Onlar da sürekli iptal oluyor hocam. Ben her gün 153'ü arıyorum. Artık şey de açıyorlar. Buyurun İrem Hanım bugünkü şikayetiniz. Çünkü Çünkü her gün şikayet ediyor. İnsanlar haklı hep şikayet olarak etse bir işe yarayacak. Bir tek benim şikayetim hiçbir işe yaramıyor. Ben ehliyetimi daha yeni alabildim de.
Yani ailelerinizle bazı şeylerin konuşmanın vakti geldi
gibi. Galiba ama siz sanki birazcık öyle oldu.
Benim bu arada hani şey, herkesin bir düşüncesi var ama bunu harekete geçirmek. Mesela 153'e bunun şikayetini yapmak, evet bu bir harekete geçmektir. Doğru yanlış veya olur olmaz ayrı konu ama bir harekettir bu.
Ay, vicdanımı rahatlatıyorum. En azından şikayet ettim diyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Hocam bize komik bir anı anlatır mısınız?
Benim ekleyeceğim şey, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız. Sağ olun. Ne zaman isterseniz seve seve. Dilediğiniz vakitte, dilediğiniz zaman da tekrar podcast yapılır, video çekilir.
Çekilir hocam.
Çalışan gençler her zaman kredimiz sonsuz. Evet. Dinleyen herkese, şu ana kadar dinleyen herkese de ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sınavlarınızda başarılar.
Hocam sınava bağlamasaydınız keşke hocam ama. Olsun, teşekkür ederiz. Ben küçüğüm bir şey söylemek istiyorum.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kaan Hoca'yla belki bir seri gelin, bilmiyoruz.
Belki sirkeye bağlarız buradan.
Hayır öyle bir şey yok, anlaşalım baştan. Tamam.
Etiketleyin Kaan Hoca'yı da, beni de, hepimizi. Beni de. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.